Ayrım 14.
Oregon eyaletinde 2800 asker dinamitle öldürülmüş ve değişik zamanlarda, değişik eyaletlerde trenler dolusu asker yok edilmişti. Onlar da kin püskürüyorlardı. Böylece çiftçiler gibi askerler de hayatlarını korumak için savaşıyorlardı. Milis gücüne gelince, 1903 yılında yürürlüğe giren milis yasasıyla bir eyaletin işçileri ölüm tehdidiyle başka bir eyaletteki işçi yoldaşlarını öldürmek zorunda bırakılıyordu. Milis yasası başlangıçta yürümedi. Birçok milis subayı öldürüldü. Birçok militan askeri mahkemelerde sözüm ona yargılanıp kurşuna dizildi. Ernest'in Mr. Cowles ve Mr. Esmondson hakkındaki tahminleri aynen yerine geliyordu. İkisi de milise girecek yaşta ve nitelikteydi. İkisi de Kaliforniya'dan Missouri çiftçilerinin üzerine yürümek üzere gönderilen milis ordusuna alındılar. Mr. Cowles ve Mr. Esmondson orduya katılmayı kabul etmediler. Askeri mahkemeden nasiplerini aldılar ve şakır şakır kurşuna dizildiler. Binlerce genç milise katılmamak için dağlara çıktı. Yasak açığa ilan edildiler ve daha sırtlarını toprağa dayamadan toprak üzerinde ölü gövdeler haline geldiler. Kalleşçe vuruldular. Hükümet daha çıkan asker kaçaklarının 3 ay içinde teslim olmalarını ilan etti. 3 aylık süre dolunca yarım milyon kadar Birleşik Devletler askeri dağlara dağıldılar. Ne soruşturma ne yargılama, karşı koyan herkesi kurşuna dizdiler. Askerin görevi dağlarda tek milis kaçağı bırakmamaktı. Bazı kaçak gruplar kahramanca savaştılar ama sonunda her milis kaçağı ölümün kucağına düştü. Kansas milisinin uyguladığı ceza ise halka daha korkunç ve daha etkili bir ders verdi. Kansas'taki büyük isyanlar köylülere karşı yapılan askeri operasyonun başlangıcında olmuştu. 6000 milis askeri isyan etti. Birkaç hafta boyun eğmediler. Hepsi bir kampta toplandı. Bunların isyanlarının ajan provokatörlerinin eseri olduğu açıkça ortadaydı. 22 Nisan gecesi bütün kamp ayaklandı ve subaylarını öldürdü. Sadece birkaç subay kaçabildi. Demirökçe işin buraya varacağını aklına getirmemişti. Ajan provokatörler görevlerini gerektiğinden de daha iyi yapınca böyle bir ayaklanma olmuştu. Gene de bu hareket Demirökçe'nin işine yaradı. Kendi tezgahladığı isyanda kendi subaylarının öldürülmesi ona saldırma hakkı vermiyordu. Bu olay üzerine ansızın gökten iner gibi 40 bin asker peydahlandı ve isyancıları çember içine aldı. Bu tam bir tuzaktı. Şaşkın milisler, makinalı tüfeklerin kullanılmaz halde olduğunu ve yağmaladıkları fişeklerin tüfeklerine uymadığını görünce dehşete düştüler. Teslim olmak için beyaz bayrak çektiler. Ancak bayrağı umursayan olmadı. 6000 kişinin 6000'i de çember içindeydi. Bomba ve şarapnel mermileri üzerlerine yağıyordu. Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemeyen milisler çemberi kırmaya davrandılar. Makinalı tüfeklerle karşılaştılar. Olayı gören biriyle konuştum. Milisler askerleri makinalarına en fazla 150 metre yaklaşmış ve oracıkta kalmışlar. Yerler cesetlerle kaplıymış. Sonra da bir atlı birliği ölü ve yaralıları çiğneyerek iyice ölmelerini sağlamış. Köylülerin yok edilme işlemleri sürerken kömür işçilerinin ayaklanması olayı baş gösterdi. Örgütlü emeğin son çabası kendini gösteriyordu. 750 bin kömür işçisi greve katıldı. Ancak ülkenin dağınık bölgelerinde bulunduklarından bu nicelikle avantajından yararlanamadılar. Yer yer çevrilip teslim olmak zorunda bırakıldılar. Bu ilk büyük köle sürgünü oldu. Pukok büyük bir köleci olarak ün yaptı ve proletaryanın dinmez kinini kazandı. Birkaç kez suikast hazırlandı. Bu adama karşı ama ölüme karşı tılsımlıymış gibi bana mısın demiyordu. Maden işçilerine oyun oynayan bu adamdı. Rus pasaportu sisteminin uygulanmasıyla madencilerin bir yerden bir yere gitme özgürlüğü ortadan kaldırılmıştı. Bu arada sosyalistler sıkı durdular. Köylü ateş ve kan içinde boğulur ve örgütlü emek parçalanırken sosyalistler ses soluk çıkarmadılar ve gizli örgütlerini geliştirmekle uğraştılar. Köylüler çaresizlik içinde bu tutumumuzu eleştirdiler. Ancak biz herhangi bir eylemimizin devrimin tüm için bir intihar olacağı gerçeğini içinde taşıyacağını biliyorduk. Demirökçe ilkin bütün proletarya ile birden hesaplaşmayı umduğundan bu işi kolay becermişti. Bizim bir eylemimiz çok işine gelecekti. Bu yüzden ajan provokatörlerin bütün çabasına karşın sessizliğimizi koruduk. O günlerde Demirökçe'nin ajan provokatörleri son derece beceriksizdi. Yöntemleri iyi işlemiyordu. Öğrenecekleri çok şey vardı. Ve bu eğitimleri sırasında bizim savaşçı birliklerimiz onları temizleyiverdi. Kolay iş değildi. Bu kanlı güç bir işti. Ama biz hayatımız ve devrim uğruna savaşıyorduk. Düşmanımıza kendi silahlarıyla saldırıyorduk. Bunu yaparken de kalleşçe davranmıyorduk. Demirökçe'nin hiçbir ajanı yargılanmadan idam edilmedi. Yanlışlarımız olmuştur belki ama bu yanlışlarımızın sayısı çok azdır. Yoldaşlarımızın en yüreklisi, en savaş canlısı savaş birliklerine katıldı. Örgütümüze üye olanların üye olduktan sonraki yaşam ortalaması 5 yıldı. Olaylardan 10 yıl sonra Ernest'in yaptığı hesaplamalar bu rakamı veriyordu. Savaşçı birliklerdeki yoldaşlarımız birer yiğitti ve hepsi de öldürmeye karşı, savaşa karşı barışçı ruhlu kişilerdi. Kendi inançlarına aykırı hareket ediyorlardı ama bağımsızlığı seviyorlar ve amaca varmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağına inanıyorlardı. Görevimiz üç yönlüydü. Önce oligarşinin gizli ajanlarını aramızdan temizlemeliydik. İkinci olarak savaş birliklerini ve bunların dışında devrimin genel gizli örgütünü kurmalıydık. Ve üçüncü olarak kendi gizli ajanlarımızı oligarşinin bütün kollarına, emek kastlarına, özellikle telgrafçılar, sekreterler, memurlar arasına, orduya ajan provokatörlerin arasına, köle tüccarları arasına sokmalıydık. Bu iş zaman alan, tehlikeli bir işti ve genellikle çabalarımız pahalıya mal olan yenilgilerle sonuçlanıyordu. Demir Ökçe meydan savaşını kazanmıştı. Ama bu yeni savaşta, örgütlediğimiz bu garip yeraltı savaşında direncimiz yerindeydi. Ortak hiçbir şey yoktu. Yaptıklarımızın çoğu kimsenin aklına gelebilecek şeylerden değildi. Kör körle çarpışıyordu. Ama savaşımızda düzenli, amacımıza uygun ve bilinçli hareket ediyordu. Demir Ökçe'nin bütün örgütüne ajanlarımızı soktuk. Karanlıkta şeytanca ama inançla yapılan bir savaştı bu. Tertiplerimize kendi tertipleriyle karşılık veriyorlardı. Demir Ökçe'nin ajanları da bizim aramıza girmişti. Entrika entrikayı, tertip tertibi kovalıyordu. Bütün bu olayların ardında şiddet ölüm kol geziyordu. Kadınlar, erkekler, en yakın, en değerli yoldaşlarımız kayboluyorlardı. Bugün gördüğümüz bir arkadaşı, ertesi gün ve ondan sonra hiç göremez oluyorduk ve o vakit öldüğünü anlıyorduk. Kimse kimseye inanmıyor, güvenmiyordu. Omuz omuza savaştığımız adam Demir Ökçe'nin bir ajanı çıkabiliyordu. Demir Ökçe'nin örgütünü kendi gizli ajanlarımız aracılığıyla susturmaya çalışıyorduk. Demir Ökçe'nin ajanları da bizim örgütümüz için de aynı işi yapıyorlardı. İnanç ve güvenin kıtlığına rağmen bütün gayretimizi inanç ve güvene dayandırmak zorundaydık. Çoğu kez ihanete uğruyorduk. İnsanoğlu zayıf yaratıktı. Demir Ökçe para ve rahatlık, eğlence dolu elini uzatıyordu. Bizim elimizde ise yüce bir ideale bağlılıktan duyduğumuz gönül rahatlığından başka bir şey yoktu. Oysa davalarına bağlı kalanların ücreti tehlike, ölüm ve işkence oluyordu. İnsanoğlu zayıf yaratık demiştim. Evet, zayıf olduğu içindir ki elimizde olan öteki ödülü vermek zorunda bırakıyordu bizi. Bu ödül ölümdü. Bize ihanet edenleri cezalandırmamız gerekiyordu. İhanet eden bir kişinin ardında bir düzine inançlı insan öç almak üzere ayağa dikiliyordu. Yasalarımızı düşmana, örneğin Pukok gibilerini uygulamada başarısızlığa uğrayabilirdik. Ama içimizdeki hainlere mutlaka cezalarını vermeliydik. Yoldaşlar bizim iznimizle hain oluyorlar, büyük kentlere gidip gerçek hainleri öldürme görevini yerine getiriyorlardı. Aslında kendimizi öyle korkunç hale sokmuştuk ki, bizi ihanet etmek bağlı kalmaktan daha tehlikeli bir iş oldu. Devrim bir din niteliğine bürünmüştü. Bağımsızlığın simgesi olan devrim simgesine tapıyorduk. İçimizde kutsal bir güç ışıklar saçıyordu. Kadınlar ve erkekler hayatlarını devrime adadılar. Yeni doğmuş bebekler ihtiyarların bir zamanlar Tanrı hizmetine adadıkları gibi devrim hizmetine adıyorlardı. İnsanlığı seviyorduk. 17. Bölüm. Kan kırmızı uşak üniforması. Köylülerin seçimi kazandığı eyaletlerin yıkılmasıyla meclisteki köylülerin yok olması bir oldu. Vatana ihanet suçundan yargılanıyorlardı. Bunların koltukları Demir Ökçe'nin kuklaları tarafından işgal ediliyordu. Sonlarının yaklaştığını biliyorlardı. Senato ve Bakanlar Kurulu amaçsız, bomboş bir tiyatronun oyuncularıydı. Halkın sorunları eski yöntemlere göre törenlerle tartışılıp geçiştiriliyor, gerçekte ise her şey oligarşinin isteklerine, anayasaya uygunluk damgası vurulmasına yarıyordu. Sosyalistlerin sonu geldiğinde Ernest kavganın en yoğun yerinde bulunuyordu. Mecliste işsizlere yardım yasası tartışılıyordu. Geçen yılın zor günleri büyük proleter kitleleri açlıktan ölme derecesine getirmişti. Her yere yayılan düzensizlik işçileri daha derinlere itmişti. Milyonlarca insan açlıktan ölüyordu. Öte yandan oligarşi mensupları ve taraftarları artı değerden nasiplerini alıyorlardı. Sefil bir hayat yaşayan bu işçilere biz uçurum halkı diyorduk. Meclise getirilen işsizler yasası sosyalistlerin bu halkı kurtarmak için yaptığı çabalardan biriydi. Ama bu Demir Ökçe'nin işine gelmiyordu. Demirökçe kendi bildiği yoldan milyonlara iş vermeye çalışıyordu. Ama bu yol verdiğimiz yasa önerisinin geri çevrilmesini gerektiren yol bizim yolumuz değildi. Ernest ve arkadaşları çabalarının boşuna olduğunu biliyorlardı. Ama işleri askıda bırakmaktan bıkmış usanmışlardı. Bir şeyler olsun istiyorlardı. Hiçbir şeyi elde edemiyorlardı ama hiç değilse kendilerinin de zorla katıldığı şu yasa oyunlarına son vermek istiyorlardı. İşin sonunun neye varacağını bilmiyorlardı ama kuşkusuz vardıkları sonuçtan daha kötüsünü hiç beklememişlerdi. O gün ben de dinleyici sıralarında oturuyordum. Hepimiz korkunç olayların patlayacağını seziyorduk. Havada dolaşıyordu olayların kokusu. Koridorlar silahlı askerlerle doluydu. Meclis binasının kapıları subay grupları tarafından sarılmıştı. Oligarşi yumruğunu vurmak üzereydi. Ernest konuşuyordu. İşsizlerin durumunu anlatıyordu. Onu dinleyenlere göre sözleri yüreklerini ve bilinçlerini yaralıyordu. Cumhuriyetçiler ve demokratlar kıs kıs gülüyorlardı. Homurtular ve şaşkınlık da eksik değildi. Ernest birden yöntem değiştirdi. Sözlerimin hiçbirini sizi etkileyeceğini sanmıyorum dedi. Çünkü sizde etkilenecek ruh yok. Siz omurgasız solucan gibi birer yaratıksınız. Burnunuz havada. Demokratız, cumhuriyetçiyiz diyorsunuz. Cumhuriyetçi parti yok. Demokrat parti yok. Siz tükürük yalayıcı, asalak yaratıklarsınız. Plütokrasinin kuklalarısınız siz. Sırtınızda Demir Ökçe'nin kan kırmızı uşak üniformasıyla kalkmış özgürlük aşkı denen modası geçmiş sözler kullanıyorsunuz. Ernest'in sözünün burasında bağırışmalar ve susunuz sesleri ağır bastı. Onun sesi duyulmaz oldu ve birkaç dakika dudaklarında acı bir gülümsemeyle gürültünün kesilmesini bekledi. Kolunu şöyle bir sallayarak kalabalığı gösterdi ve yüzünü yoldaşlarına dönerek ''Besili canavarların homurtusuna bakın'' dedi. Büyük bir gürültü daha koptu. Başkan bir yandan susunuz diye bağırıyor, bir yandan da beklerli gözlerle kapıda duran subaylara bakıyordu. İsyan diye haykıranlar oldu. İri yarı bir New York milletvekili anarşist diye bağırmaya başladı. Ernest'in görünümü hiç de hoş değildi. Bütün savaşçı damarları kabarmıştı. Yüzü saldırgan bir hayvanın yüzüne benziyordu. Ama gene de kendine egemen ve soğukkanlı görünüyordu. ''Unutmayınız ki'' dedi, ''siz bugün proletaryaya iyi davranırsanız, gelecekte o da size iyi davranacaktır.'' Bütün kargaşaya karşın duyulacak bir sesle haykırıyordu. İsyan ve anarşist sesleri şimdi herkesin ağzındaydı. ''Bu yasayı onaylamayacağınızı biliyorum.'' diye devam etti Ernest. ''Efendilerinizden öyle emir aldınız ve siz bana anarşist diyorsunuz. Halkın hükümetini yok eden sizler, kan kırmızı uşak üniformanızı utancınızı saklamaya bile gerek görmeyen sizler bana anarşist diyorsunuz. Ben cehennem ateşine inananlardan değilim. Ama böyle zamanlarda keşke inansaymışım diyorum. Yo hayır, böyle zamanlarda hemen hemen inanır gibi oluyorum daha doğrusu. Mutlaka bir cehennem olmalıdır. Çünkü sizin işlediğiniz cinayetleri cezalandırmak için daha uygun bir yer düşünemiyorum. Siz var olduğunuz sürece evrende bir cehenneme mutlaka gereksinim vardır. Kapılarda kımıltılar vardı. Ernest, başkan, tüm dinleyiciler kapıya çevirdi başlarını. Niçin askerlerinizi çağırmıyorsunuz sayın başkan? Neden onların görevlerini yapmalarını emretmiyorsunuz diye sordu Ernest. Planlarınızı uygulamalıdırlar. Daha başka planlarımız da var. Askerler onları uygulamak için buradalar. Bizim planlarımızın aynı olsa gerek dedi Ernest. Katliam ya da buna benzer bir şey yani. Ama Ernest daha katliam derken homurtular yükseldi. Ernest'in sesi duyulmaz oldu. Ama Ernest kımıltısız dikilmiş duruyor, seslerin yatışmasını bekliyordu. İşte o anda olan oldu. Salonda oturduğum yerden ancak şimşek gibi çakan bir ışık gördüm. Işıkla birlikte kulaklarımı sağır eden bir patlama sesi duydum. Ve Ernest'in koyu dumanlar içinde sendeleyerek düştüğünü ve askerlerin koşuştuklarını gördüm. Ernest'in yoldaşları öfkeyle dehşet içinde ayağa kalkmışlardı. Ernest bir an için ayağa kalktı, salondakilerin susması için kollarını salladı. Bu bir tertip diye haykırdı Ernest. Kendi grubunun bulunduğu yöne dönerek hiçbir şey yapmayın yoldaşlar, yok olursunuz. Sonra yavaşça çöktü. Askerler onun yanına geldi. Hemen sonra salonu boşaltmaya başladılar. Daha sonrasını görmedim. Kocamın yanına gitmeme izin vermiyorlardı. Sonra kim olduğumu haykırdı ve hemen oracıkta tutuklandım. Aynı zamanda Washington'daki bütün sosyalist milletvekilleri tutuklandı. Aralarında otelinde tifo ateşiyle hasta yatan Simpson da vardı. Yargılama çok kısa sürdü. Sosyalistler önceden verilmiş karar gereğince mahkum edilme işi bir mucizeydi. Bu oligarşi için büyük ve pahalı bir yanlıştı. Ancak oligarşi o günlerde kendinden son derece emindi. Başarıyla sarhoş olmuştu ve bir avuç kahramanın oligarşiyi temelinden sarsacak gücü olduğunu aklından geçirmiyor, yarın öbür gün büyük ihtilal patlayıp da bütün dünya güm güm ötünce oligarşi o bir avuç kahramanın nice güçlü olduğunu görecekti. Ama o vakit çok geç olacaktı. Ben bir devrimci olarak, devrimcinin gizli planlarını, umut ve korkularını bilen bir kişi olarak mecliste patlatılan bombanın oligarşinin uşakları tarafından atıldığını söyleyebilecek birkaç kişiden biriyim. Dolayısıyla kesinlikle ve de hiç kuşkusuz meclisteki ve binanın dışındaki sosyalistlerin hiçbirinin bu işte eli olmadığını söyleyebilirim. Bombayı kimin attığını bilmiyoruz. Ancak bizim tarafımızdan atılmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Öte yandan bu hareketten Demir Ökçe'nin sorumlu olduğunu gösterecek kanıtlar var. Elbette biz kanıtlayamayız bunu. Biz bir takım bilgilere dayanarak bu kanımızı perçinleyebiliyoruz. Milli İstihbarat, Meclis Başkanı'na sosyalist milletvekillerinin terörist taktiklere başvuracaklarını ve bombanın patlayacağı gün terörün de başlayacağı haberini vermiş. Bunun üzerine meclis binasını birliklerle doldurarak tedbir almışlar. Bizim bombadan falan haberimiz olmadığından ve de gerçekten bir bomba patladığı için yetkililer de patlamaya hazırlıklı olduğundan bu olaydan Salt Demir Ökçe'nin bilgisi olduğu açıkça ortadaydı. Dahası Demir Ökçe'nin konuşmalar sırasında olan kargaşadan da sorumlu olduğu ve bunun suçu bizim üzerimize yükleyerek bizi yok etmeyi kolaylaştırmada kullandığını da ileri sürüyoruz. Meclis Başkanı Milli İstihbarat'tan aldığı bu haberi meclisin kan kırmızı uşak üniforması giyen yaratıklarına iletti. Ernest konuşurken bir olayın çıkacağını hepsi önceden biliyordu. Kendilerini haklı çıkarmak için kargaşalığı sosyalistlerin çıkaracağına da inandırılmışlardı. Mahkemede gene o içten inançla Ernest'in bombayı atmaya hazırlanmakta olduğunu ve bombanın zamanından önce elinde patladığını söyleyerek tanıklık ettiler. Böyle bir şey görmüş değillerdi elbet. Ancak korku içinde gördüklerini sanıyorlardı. Ernest mahkemede şöyle konuştu. Ben bomba atmaya kalksam öyle küçük ve tehlikesiz bir bomba mı seçerdim? Hangi mantık kabul eder bunu? Bombada yeterince barut yoktu. Bir duman yığını meydana getirdi ve benden başka kimsenin burnu bile kanamadı. İnanın ki ben bomba atmaya başlarsam gerçekten hasar yapacak bir bomba seçerdim. Benim bombamdan dumandan başka şeyler de çıkardı. İddia makamı bombanın zararsızlığını ve zamansız patlayışını sosyalistlerin beceriksizliğiyle açıklıyordu. Ernest sinirlerine hakim olmamış ve bombayı elinde düşürmüştü. Bu beceriksizliğin ta kendisiydi. İddiayı doğrulayacak birkaç milletvekili bile vardı. Ernest bombayı elinde şaşkın şaşkın tutmuş ve sonra da düşürmüştü. Bize gelince hiçbirimiz bombanın nasıl atıldığını bilmiyorduk. Ernest bana patlama sesi duymadan birkaç saniye önce bombanın ayaklarına doğru uçtuğunu gördüğünü söylemişti. Bunu mahkemede de söyledi ama ona kimse inanmazdı. Ayrıca biraz argo konuşmama izin verirseniz mercimek fırına verilmişti. Demir Ökçe bizi yok etmeye karar vermişti ve bunun önüne geçilemezdi. Hiçbir şey gizli kalmaz derler. Bu söze inanmaya başladım. Aradan 19 yıl geçti. Bütün çabalarımıza rağmen bombayı atan adamı bir türlü bulamadık. Kimin attığını öğrenemedik. Kuşkusuz Demir Ökçe'nin bir uçağıydı bu adam. Ama kim olduğu hakkında hiçbir ipucu elde edemedik. Ve şimdi aradan bunca zaman geçtikten sonra tarihin gizli sayfalarına gömülmüş bulunuyor bomba olayı. 18. Bölüm. Sonama'nın gölgesinde. O süre içinde kendimle ilgili olarak anlatılmaya değer olaylar olmadı. Cinayetle suçlanmama rağmen 6 ay hapsedildim. Zanlıydım. Bütün sosyalistlerin kısa bir zaman sonra öğreneceği korkutucu bir sözdü bu. Neyse ki bizim gizli örgüt harekete geçti. Hapishanede geçirdiğim 2. ayın başlarında gardiyanlardan biri örgütle ilişkide bulunan bir devrimci olduğunu söyledi bana. Birkaç hafta sonra yeni atanan hapishane doktoru savaşçı birliklerden birine üye olduğunu söyledi. Böylece bizim örgütümüz oligarşinin örgütüyle örümcek ağ gibi sarmaş dolaş oldu. Ben de olan bitenden haberdar olmaya ve dışarıdaki arkadaşlarla ilişki kurmaya başladım. Dahası hapsedilen liderlerimizin hepsi Demir Ökçe'nin kırmızı uşak üniformasına saklanmış kahraman yoldaşlarımızla ilişki kurmuş bulunuyordu. Ernest, Pasifik Okyanusu sahilinde 3000 mil uzaklıktaki bir hapishanede yatmasına rağmen onunla sürekli haberleşiyordum. Birbirimize sık sık mektup yazıyorduk ve posta servisi aksamasız işliyordu. Hapiste ve dışarıdaki liderler hareketi yönetmek için gerekli tartışmaları yapabiliyorlardı. Birkaç ay içinde birkaçını kaçırmak mümkün olacaktı. Ama hapislik çalışmalarımızı hiç engellemediğinden kaçma girişiminin yersiz ve zararlı olduğuna karar verildi. 52 milletvekili ve bizim liderlerden 300 kişi hapisteydi. Hepimizin birden kaçması planı üzerinde çalışıyorlardı. Bir kısmımız kaçarsa oligarşinin eli tetikte olacak ve gerisinin kaçmasını önleyecekti. Öte yandan ülkedeki bütün hapishaneler birden boşalırsa proletarya üzerinde bunun ruhsal etkisi olacaktı. Gücümüzü görecek, daha güvenli olacaktı proletarya. Yapılan plana göre ben tutukluluğumun 6. ayı sonunda kaçacak, Ernest için güvenilir bir saklanma yerini bulacaktım. Kaçmak başlı başına bir işti. Hiç de kolay değildi. Özgürlüğüme kavuşur kavuşmaz Demir Ökçe'nin casusları peşime takıldılar. Onları şaşırtmak, izimi kaybettirmem gerekiyordu. Kaliforniya'ya gidecektim. Öykünün burası hayli gülünçtür. Ruslar örnek alınarak uygulanan pasaport sistemi gelişmekteydi. Amerika'yı bir baştan bir başa geçerken kendi kılığımda görünmeyecektim. Ernest'i görmek için izimi tamamen kaybettirmem gerekiyordu. O kaçtıktan sonra izim üstünde olanlar Ernest'i hemen tutuklarlardı. Bir proleter kılığına bürünemezdim. Kala kala oligarşiden birinin kılığına bürünmek kalıyordu. Oligarşinin sivri kişileri bir avuç kadardı gerçi ama Mr. Wixon gibi birkaç milyon eden adamlar sürüyle dolaşıyordu. Bu sadece birkaç milyon eden adamların karıları kızları vardı. Ben de bunlardan biriymiş gibi davranabilir, kimliğimi gizleyebilirdim. Birkaç yıl sonra olsaydı buna hiç olanak olmazdı. Çünkü pasaport sistemi öylesine kusursuz olacaktı ki ne kadın, ne erkek, ne de çocuk fişsiz olmayacak, yaptığı her iş, her davranış adım adım izlenecekti. İzimi kaybettirmeyi başarmıştım. Bir saat sonra Avis Everhart diye biri yeryüzünden silindi. Onun yok olmasıyla da Felix Van Verdig'in adında biri, yanında iki oda hizmetçisi, bir süs köpeği ve de bir de köpek bakıcısı olduğu halde bir Pullman'ın salonuna girdi ve birkaç dakika sonra batıya doğru hızla ilerlemeye başladı. 4. kaset 1. yüzün sonu. İkisi savaş birlikleri üyesiydi. Öteki Grey Solberg ise birliğe onlardan bir yıl sonra katılmıştı ve katıldıktan 6 ay sonra Demir Ökçe tarafından mahkum edildi. Köpeğin hizmetçiliği görevini yapan oydu. Öteki iki kızdan Bertha Stoll 12 yıl sonra ortadan kayboldu. Anna Rolliston hala hayatta olup devrimci kavgada önemli görevler başarmaktadır. Kaliforniya'ya sağ salim vardık. Tren Oakland'da 16. cadde istasyonunda durduğunda indik. Ve orada Felix Van Verdig'in iki hizmetçisi, köpeği ve köpeğinin hizmetçisiyle ortadan kayboldu. Güvenilir yoldaşların önderliğinde yürüdü gitti hizmetçiler.